Ayrım 11.
Peki o ilk ne zaman gelmişti? Daha hastaneye yatmamıştı. Bir gün nereden bulmuşsa bulmuş çıkıp gelmişti işte. Yıllardır neredesiniz diye sormuştu. Şaşırmıştı o konuşurken. Sanki eski bir dost gibi davranıyordu. 20'lerinde sakin, kırılgan bir çocuk. Artık kimsenin hatırlamadığı, herhalde eskicilerde bulunan yırtık pırtık kitabını okumuştu. Nereden bulduysa. Yeni yazdıklarını görmek istemişti. Gazeteciydi. Onunla konuşma yapmak istiyordu. Yıllar sonra, bunca yıldan sonra olay olacak bu konuşma diyordu. Heyecanlanıyordu ama istememişti. Ben artık bunların dışındayım demişti. Artık yalnızca kendim için yazıyorum. Merve alaycı gözlerle bakıyordu çay içerlerken. Kimse yazdıklarımı görsün istemiyorum demişti. Doğruydu. Yazdıkları yüzünden acı çekmişti. Sanki birkaç satır okuyan herkes hayatına girmeye hak kazanmıştı. Tanımadığı, bilmediği adamlar saldırmıştı üstüne. Yazılar yazıp hakaret etmişlerdi. Birdenbire bütün kalkanlarının indiğini, artık hiçbir korunağı olmadığını, bütün bu insanların önünde tek başına ve çırılçıplak kaldığını hissetmişti. Ama yıllar geçmişti, artık buna izin vermeyecekti. Düşüncelerini, duygularını açıkça yazmak suçtu. Aldırışsızca saldırıyorlardı. Her sözcüğü, her cümleyi didik didik edip hayatına bağlıyor, hiç beklenmedik anlamlar buluyor, hiç düşünmediği şeyler çıkartıyorlardı. Hayır, ona yazdıklarını göstermedi. Ama akşam gittiğinde yüreğinde bir çarpıntı duydu. Sonra hastaneye gelmişti. Habersiz geldiği için özür dilemişti. Fazla konuşmamışlardı. Yeniden gelip gelemeyeceğini sormuştu giderken. Sıradan günlerin ağır sıkıntısı böyle bir anda uçup gidebilir miydi? Küçücük çocuk demişti kendi kendine. Neden böyle önemsedim ki nezaketen gelmiş. Bir daha da gelmez artık. Merve yüzüne bakıyordu. Babası gibi dudaklarını büzmüş, gözlerini devirmişti. Ama kızmamıştı o gün. Mutlu olmuştu. Beklediği gibi olmadı. Her perşembe gelmeye başladı. Her gelişinde elinde renkli çiçekler. Bir keresinde Merve'yi çağırıp beni biraz düzelt demişti. Ne demek o diye yüzüne bakmıştı. Saçlarımı tara, yüzümü gözümü boya, güzel elbiseler giydir demişti. Şaşırmıştı kız ama belli etmemişti. Belki de acımıştı. Bir sevgi kırıntısına bile böylesine muhtaç oluşuna acımıştı. Dediğini yaptı. Aynaya bakmıştı. Kendisini yeniden güzel hissetmişti. Canlı, neşeli, güzel yün hırkasını giymiş, kapıya bakıp durmuş, ya gelmezse diye korkmuştu. Ama gelmişti. Saçlarını kestirmiş, yukarı doğru taramış, kazağını eski zamandaki gibi yün pantolonunun içine sokmuş, üstünde bol, büyük bir ceket, masmavi saçlar, kırmızı gözler, çocuk gibi olmuş. ''Çok küçük görünüyorsun bu halinle.'' demişti. Gülmüştü çocuk. Gülünce ne güzel oluyordu. Merve gitmek bilmemişti o gün. Her zaman erkenden kaçmak isterken o gün başlarında durmuştu. O yine çiçekler getirmişti. Bir yerlerden bir kavanoz bulup içine koymuşlardı. Bir de kitap vermişti. İçinde Dürer resimleri olan bir kitap. Yazıları kocaman bir kitap. O gidince Merve, ''Ne o anne, bugünlerde iyileştin birdenbire.'' diye alay etmişti. Onunla görüşüp görüşmediklerini sordu. Görüşmüyorlardı. Giderken, ''Senin işin vardır, böyle çiçekler alıp gelme, zahmet oluyor sana.'' demişti. Ama o, ''Ne olur böyle söylemeyin, ben mutlu oluyorum sizi görmekten.'' demişti. Sonra tanıdık bir doktor bulmuştu hastanede. ''Sizi çıkaracağız buradan, yılbaşında birlikte olacağız.'' demeye başlamıştı. Ama bir perşembeden ötekine öyle çok gece vardı ki, ona bir şey söylemek istemiyordu. Yakınmak, ayaklarının şiştiğini göstermek istemiyordu. Sanki hastalığı önemli değilmiş gibi davranıyordu. Sonra bir gün ellerini tuttu. Geldiği zaman ağlıyordu. ''Size ağlamak hiç yakışmıyor.'' dedi. Kurumuş, kemikleri çıkmış ellerini tutmuştu sevgiyle. ''Bana kötü davranıyorlar.'' demişti. ''Beni öldürecekler, onun için ağlıyorum.'' demişti ona. ''Evet, bana kötü davranıyorlar, beni öldürecekler.'' diye düşündü. ''Bütün gün bu yatağın içinde, kimsem yok. Delik deşik ettiler her yanımı. Bir hemşire iğne yapmayı bilmez mi? Ama mahsus yapıyorlar. Serum bitiyor, çağırıyorum, gelmiyorlar. Korkuyorum, gitmek istiyorum artık buradan. Yaşamla ölüm arasındaki bu çirkin bekleme odasında kalmak istemiyorum. Beklemeyi hiç sevmedim, hiçbir zaman sevmedim. Pencereden bakınca bile yine ölmekte olanları, çürümeye başlayanları görüyorum. Bir yerimize bir şey olunca böyle ıskartaya çıkartıyorlar bizi. Başkalarından ayırıyorlar. Kimse görmesin, kimsenin canı sıkılmasın diye. Günlerdir kimsenin gelip baktığı yok ne haldeyim diye. Ayaklarım iyice şişti, bıraktılar kendi kendime. Burada öleyim diye bıraktılar. Bütün gün kum saatinin boşalması gibi bir yanımdan ötekine geçiyor acılarım. Herkes çıkıp gidiyor. Geniş bir caddeyi geçer geçmez kurtuluyorlar bu kokulardan. Bu çirkin beyaz koridorlardan. Bu bitmek bilmez ölüm duygusundan. Ama ben buradayım. Her gece ölümün gelişini izliyorum. Bir parçamı, sonra bir parçamı daha kopartmasını izliyorum. Ağlıyorum, bağırıyorum, kimse duymuyor. Dün gece yukarı çıkardılar beni. O bıyıklılar geldi yine. Ameliyathaneye götürdüler. Neden götürüyorsunuz? Ben ameliyat olmayacağım diyorum. Ben çıkacağım buradan. Yılbaşına kalmayacağım. Gece vakti ameliyat olur mu? Kimse yok sesimi duyacak. Beni yatırdılar, üstümü soydular. Soğuk, sert masanın üstüne Bay Massis'i getirdiler iterek. Üstünde makaslar. Gri gümüş kaplara konmuş bir sürü alet. Bıçaklar, pamuklar. Tepede o ışıklı canavarın gözleri pırıl pırıl yanıyor. Kollarımı, ayaklarımı bağlamışlar. Kıpırdayamıyorum. Bağırıyorum, kimse gelmiyor. Doktorun biri geldi. O da göğüslerimle oynuyor. Tecavüz ediyor bana. Sırayla üstüme gelecekler. Hep bu birbirine benzeyen bıyıklı adamlar, çirkin suratlı haydutlar. John Wayne filmindeki gibi yüzlerine mendil kapatmış soyguncular. Ama sonra açılır kapanır kapılardan gürültüyle motosikletli çocuklar girdi içeri. Belki de onun arkadaşlarıydı. Beni kurtarmak için gelmişlerdi. Kimse inanmazdı bunları anlatsa. Ama ona anlatacaktı. Beni buradan al götür. Senden başka kimsem yok diyecekti. Dışarıda kar yağıyordu. Karanlıkta kayan yıldızlara benzetti kar tanelerini. Yüreği ağrıyordu bu akşamüstü. Çok ağrıyordu. Bir sıkışma, boğulma hissi vardı. Bu gece yılbaşı dedi kendi kendine. Kimse sözünde durmuyor. 2. Bu tuhaf hastane öyküsünün romanımızla hiçbir ilgisi olmadığını düşünüyorsunuz ama yanılıyorsunuz. O yılbaşına yaklaşırken Nevitt'in filmi de gösterime girmişti. Kalabalığın önce ellerinde içki kadehleriyle fuayede gruplar oluşturduğu, sonra da karanlık salonda ses çıkarmadan filmi izlediği gala gecesinde Nevitt her şeyin kötüye gideceğini düşünüyordu. Küçük, karanlık bir odada saatler geçirmiş, uykusuz gecelerin sonunda filmi bitirmişti. Ve o gece ilk kez dev perdede izliyordu filmini. Selin'in ve Cem'in yanında olmasını isterdi. Buradaki bu kalabalığın değil, onların düşüncelerini duymak isterdi. Ama yanında başrol oyuncuları, yardımcıları, yapımcılar vardı. Film ilerledikçe koltuğa daha çok gömüldü. Elindeki içkiyi bitirdi. Buradan çıkıp gitmek, yalnız kalmak istiyordu. Ya da beklenmedik bir şey olmasını, herkesin ayakta alkışlamasını. Birdenbire yabancı hissetti kendisini. Herhangi biri gibi izlemeye çalıştı ama geç kalmıştı. Sandığından kopuktu olaylar. Bütün bu resimlerin, bu birbirini izlemeyen kısa konuşmaların, dönüp duran kameranın yakaladığı bakışların, hareketlerin, beklenmedik sahnelerin birbiriyle bağlantısını kurmak için bellekte hazır bir plan gerekliydi. Belki birkaç kez izlemek, oysa kimse böyle bir filme birkaç kez gelmezdi. Yavaş yavaş ne yaptığını anlamaya başladı. Onu parçalayacaklardı. Kimsenin beklediği bir şey değildi bu öykü. İnsanların isteklerini, düşüncelerini, olup bitenleri ilgilendiren hiçbir şey yoktu bu filmde. Sanki başka bir dünyadan, başka bir düşten çıkıp gelmiş birinin elinden çıkmış gibiydi. Bu kadının neden buz gibi bir evde donmuş eşyaların arasında dolaştığını ve neden kafasına bir torba geçirip intihar ettiğini soracaklardı. Böyle şey olur mu diyeceklerdi. Neden bu kadının öyküsü yoktu? Ne ilgisi vardı? Ne söyleyecekti onlara? Bu görüntünün hayatında da böylesine beklenmedik, böylesine buz gibi, böylesine yıkıcı olduğunu mu? Filmdeki her şeyin bizim değil, başroldeki çocuğun algıladığı gibi gösterildiğini anlatması mı gerekecekti yoksa? Sonunda filmin baş oyuncusu, ara sokaklardan, unutulmuş eski yokuşlardan, koşarak, sürüklenerek, duvarlara tutunarak bir meydana geliyordu. Arkasında kentin tarihi yapıları, büyük dikili taş, görkemli saray, kendisini şaşkın bir turist topluluğunun arasında buluyordu. Turistler kaldırıma sıralanmış, ne yapacaklarını bilmez halde önlerinden çılgınca bağırarak geçen öfkeli kalabalığa bakıyordu. Kollarını kaldırıp yumruklarını sıkmış, takkeli, sarıklı, cübbeli, sakallı insanlar, küçük çocuklar, yaşlılar bağırarak, marşlar söyleyerek hızla yürüyorlardı. Polisler yol kenarlarına dizilmiş, bu tek bir canlı halini almış, eriyen bir plastiğe dönüşmüş kütleyi yönlendirmeye çalışıyordu. Turistlerden bazıları fotoğraf çekiyor, bazısı şaşkın, bazısı korkuyla olayı izliyordu. Tam burada, yüzyıllar önce bu meydanda yine öfkeli topluluklar vardı. Onlar da burada bağırarak, marşlar okuyarak yürümüşlerdi. Sanki tarih burada turistlerin önünde canlı bir gösteriyle yineleniyordu. Sonra film hileleriyle kalabalığın sakalları kesildi, cübbeleri çıktı, sarıkları, takkeleri değişti. Taşıdıkları bayraklar, pankartlar farklılaştı. Başka bir kalabalık aynı yerde bu kez farklı marşlar ve sloganlar atarak yürümeye başladı. Ne tuhaf, bütün marşlar birbirine benziyor ama aynı coşkuyla söylenirken düşmanları belirliyordu. Bütün sloganlar da birbirine benziyor ama söyleyenler birbirleriyle uzlaşmayacak dünyalardan geldiklerini sanıyor. Dünyanın pek çok yerinde bir araya gelen topluluklar kendilerinden olmayanları, kendilerine benzemeyenleri istemediğini haykırıyor, sonra onlara saldırıyor, sonra onları yok etmek istiyordu. Kalabalıkların artık bir araya gelip başkalarına saldırmadığı yerlerdeyse birileri tek başına çıkıp kendi istediği gibi yaşamadığı için ötekileri öldürmeye kalkışıyordu. Hepimiz karşımızdakinden aynı şeyi istiyorduk. Benim gibi ol. En çok sevdiğimiz insanların, sevgililerimizin, çocuklarımızın bile farklılıklarını törpülemeye, kendimize benzetmeye çalışmıyor muyuz? Benzemezlerse dövüyoruz, vuruyoruz, bırakıyoruz, ayrılıyoruz onlardan. Aynı sözcüklerle konuşan, sözcükleri aynı biçimde bir araya getiren insanlar arıyoruz sürekli. Eğer benim sözcüklerimle konuşursan benim düşüncelerimi paylaşırsın. Benim düşüncelerimi paylaşırsan benim gibi yaşarsın. Hayat o zaman çok daha kolay olur. Yoksa senden korkuyorum. Bana benzemediğin için korkutuyorsun beni. Böyle düşünüyordu filmdeki oyuncu ve o yüzden öfkeli kalabalığın görüntüsü sürekli film hilesiyle değişiyordu. Söyledikleri marşlar, sloganlar, bayrakların renkleri, pankartlardaki yazılar. Ama film biterken değişmeyen tek şey kalıyordu kulaklarda. Öfkenin farklı sözcüklere dönüşen sesinin aynılığı. Bu onun ilk filmiydi ve belki de son olacaktı. Birden başrol oyuncusu kızın elini tuttuğunu hissetti. Bir alkış koptu, ışıklar yandı. Perdede isimler görüntülerin üstünde akıyor, müzik devam ediyordu. Yapımcı sahneye fırladı ve onları çağırdı. Önce oyuncular çıktı ve alkışlayarak yönetmenin yanlarına gelmesini beklediler. Seyirciler de alkışlıyordu. Yapımcının kulağına ''En azından yuhalamadılar'' diye fısıldadı Nevit. Fotoğraf çekilirken başrol oyuncusu kız onu yanağından öptü. Gazeteciler buna bayıldı ve yeniden öpmesini istediler. Sonra kızı tek başına çekmeye ve sorular sormaya başladılar. Yapımcı herkesi birer kadeh şampanya içmek için salona davet etti. Orada yanına gelen ve film hakkında bir şeyler söyleyen herkese gülümsedi Nevit. Kimi iğneli şeyler söylüyor, kimi daha iyilerini beklediğini, kimi de beklenmedik, şaşırtıcı bir film olduğunu anlatıyordu. Bir ara yanına iki genç kız geldi. İçlerinden biri çok tuhaf giyinmişti. 60'lardan kalma bir tayyör, başında bir kep ve yüzünde artık kimsenin kullanmadığı yaldızlar vardı. Kız onu tebrik etti. Sonra konuşmadan yanında durdular ve öteki gelenleri izlediler. Derken yapımcı geldi. Yanında birileri vardı. Onlarla tanışmasını istiyordu. Genç bir sinema yazarı uzun uzun sinema tarihindeki filmlerden örnekler vererek bir şeyler anlattı. Filmdeki sahnelerle başka filmler arasında bağlar kuruyordu. Yapımcı onu ilgiyle dinliyordu. Kimse beklediği o korkunç soruları sormuyordu. Sonra oradan çıkıp başka bir yere gitmeye karar verildi. Nevit tuhaf giysili kızı yeniden göremedi. Eğer sigarasını aramak için ceketinin ceplerini karıştırırken bir kağıt parçası bulmasa göremeyecekti de. Küçük, buruşuk kağıt parçasında bir telefon numarası yazıyordu ve Nevit onu yüzü yaldızlı kızın cebine koyduğundan bir an bile kuşkulanmadı. O gece onu neşelendiren tek şey bu olmuştu. Sabaha karşı eve geldiğinde başı dönüyordu. Ertesi gün onu arayacağından emindi. Kendi kendine Selin'in filmin başladığını duyunca gidip gitmeyeceğini düşündü. Acaba isimsiz gelen bir kucak dolusu beyaz gülü o mu yollamıştı? 3. Gala gecesinde 60'lardan kalma giysisiyle yanına gelen ve cebine bir not bırakıp ortadan kaybolan kız sonunda bir akşamüstü Nevit'in kapısını çaldı. Kısacık kırmızı, kolsuz elbisesinin altında dizlerine kadar bej rengi çizmeler vardı. Dirseklerini geçen eldivenler ve çantası da aynı renkti. Uzun saçlarına aynada bakarken başını biraz geriye eğmiş, sarı kıvrımların beline dokunmasını izlemişti. Kıpkırmızı ruju kalın dudaklarını iyice belirginleştirmişti. Yalnızca su istedi ve sigara içti. Sonra kalkıp müziği açtı. Nevit'in filmlerden söz edişini ilgiyle dinledi. Dosdoğru gözlerinin içine baktı ve hiçbir şey söylemedi. Sonra bir ara durup dururken kalktı, onun elini tuttu ve yürümeye başladı. Koridoru geçtiler. ''Hangi odada uyuyorsun?'' diye sordu. Nevit bir kapıyı açtı, yarı karanlıkta şaşkın bekledi. O zaman arkasını döndü ve fermuarını açmasını istedi. Nevit uzun fermuarı açtı, giysiyi çıkardı. İçinde kırmızı iç çamaşırları vardı. Odadaki koltuğa oturdu. Nevit hala şaşkın duruyordu. Çizmelerini ve eldivenlerini çıkarmasını izledi. Sonra yanına gitti. ''Bir fotoğraf makinen var mı?'' diye sordu kız. Nevit güldü. Makineyi getirdi. Işıkları açtı. Onu yatağın üstünde kırmızı çamaşırlarla, kırmızı dudaklarla fotoğraflarını çekti. Sonra seviştiler. Giderken Nevit neden fotoğrafını çekmesini istediğini sordu. ''Sende bir fotoğrafım kalsın istedim.'' dedi kız. Onu yanağından öptü, merdivenlerden hızla indi. Hastaneye yetişecekti. Annesi onu merak etmiş olmalıydı.